Ayrım 27, sayfa 217, 21. bölüm, Berlin. Aynı gün 3000 kilometre kadar uzakta, saat 8'i biraz geçe Bodrum'daki bira mahzenine giren Amiral Wilhelm Canaris hala vicdanıyla uğraşıyordu. Mahzen sigara dumanı, nöbet dışı askerler ve mutsuz görünümlü sivillerle doluydu. Sahnedeki orkestranın ise sanki mahkumlardan kurulu gibi olması da şaşırtıcı değildi. Herkes gibi onların da sinirleri sürekli bombardımandan yıpranmış, ilgisiz kalabalık için çaldıkları saldırgan marşlar ateş altındaki kent halkının yenilgiye razı tutumunu değiştiremez olmuştu. Canaris boş bir bölüme geçti ve bir bira ısmarladı. Yakın duvardaki aynada suratını inceledi. Gergin, bitkin görünüyordu ve 5 gün önce Schellenberg'le buluşmasından bu yana doğru dürüst uyumamıştı. Ümitleri ilk kıranlar olmaya çalışırken ne kadar karmaşık bir örümcek ağı örüyoruz. Gergin olmasının nedeni vardı. Sırrını, o çok tehlikeli bilgiyi yıllardan beri saklamış, vatanına ihanet etmiş, Hitler'e karşı ilk komplo kuranların arasında yer almıştı. Bu cüreti hayatına mal olacaktı. Floresenburg toplama kampında piyano teliyle kasap çengeline asılması gerekirdi. O gün bilmediği, kendine biçtiği kaderin birkaç ay sonra gerçekleşeceğiydi. Buruşuk sivil elbiseler giymiş, pardüsü ve şapkasını almış ve bir casusluk uzmanı olarak evden yürüyüş için çıktığı andan beri peşine takılan Gestapo görevlisini ekmekte zorlanmamıştı. Önündeki büyük bardaktan bir yudum ılık bira aldı ve saatine baktı. Bierkeler ondan 2 dakika kadar sonra giren genç kadın zayıf ve sarışındı. Bilerek giydiği geniş elbiseler ve aşırı makyaj güzel vücudunu ve bir heykeli andıran yüzünü saklıyordu. Canaris'i gördü. Buluşmalarında bir sakınca olmadığını belirtmek için şapkasını masasının kenarına koymuştu. Karşısındaki sıraya geçti, gülümsedi. Wilhelm? Sevgili Silvia, dedi Canaris içten gelen bir sıcaklıkla. Evli olmasaydı karşısında oturan bu nefis yaratığa kolayca aşık olabileceğini düşündü. Kontes Silvia Konisberg, İsveçli bir diplomatın eşi ve uzun zamandır dostuydu. Burayı bulman zor olmadı ya? Hayır. Hınzırca gülümsedi. Gestapo takipçimi metroda ektim. Zavallı adam şu sırada hiddetten tırnaklarını kemiriyor onları. Canaris onun için bir bira ısmarladı. Garson kızın uzaklaşmasını bekledi. Demek bu akşam Stockholm'e uçuyorsun. Gece yarısı. Posta kuryeliği. Beni mutlaka görmek istemenin şu önemli nedeni ne? Canaris gırtlağını temizledi, yazılı bir belge vermesi daha sonra aleyhine kanıt olarak kullanılabileceğinden söz konusu değildi. Diğer taraftan Silvia, diplomatik dokunulmazlığa ve İsveç kralına kadar uzanan bu güçlü dostlar ağına sahipti. Yakalansa bile güç kullanılarak sorgulanması düşünülemezdi. Ancak bu da hayatını tehlikeye atmadığı anlamına gelmezdi. Gestapo sözde kazalar düzenlemekte uzmanlaşmıştı. Sevgili Silvia, sana hayati ve acil bir mesaj emanet edeceğim. O kadar önemli ki, savaşın sonucunu bile etkileyebilir. Bu mesajı ezberlemeye hazır mısın? Silvia hiçbir tepki göstermedi. Cesur bir kadın, diye düşündü Canaris. En ağır şartlarda bile sakin olmayı beceren tipik bir kuzeyli. Sadece, söyle, demişti. Canaris tereddüt etti, söyleyecekleriyle haldırı ve o kadını başarısız olmaya, hatta ölmeye mahkum ettiğinin bilincindeydi. Vicdanını 5 günden beri rahatsız eden korkunç ağırlık buydu. Ancak diğer alternatif düşünülmeyecek kadar korkunçtu. Schellenberg ve Himmler, Amerikan başkanıyla İngiliz başbakanını öldürmek için bir plan hazırladılar. Roosevelt'in ayın 22'sinde 3 gün sonra Kahire'ye gelip Churchill ile buluşacağını biliyorlar. Niyetleri her ikisini de öldürtmek. İsveçli meleğinin yüzü soldu, derin bir nefes almak için ağzını açtı, Canaris devam etti. Bu mesajı her zamanki kişiye iletmek zorundasın. Bu kalleşçe planın başarılı olması durumunda sonuçlarını hepimiz tahmin edebiliyoruz. Peki bu nasıl olacak? Operasyonu hazırlamak için özel bir ekip 48 saat içinde Mısır'a uçacak, belki de daha önce. Alarm sirenleri işte o anda duyulmaya başladı. Orkestra durmuş, insanlar panik içinde koşmaya başlamışlardı. Masalar ve iskemleler devrilirken bar personeli müşterileri Bodrum'daki sığınaklara gönderiyordu. ''Aman Allah'ım, yine başlıyoruz.'' dedi yüzü solmuş Canaris. ''Ülke kısa zamanda harabeye dönecek.'' Elini aceleyle Silvia'nın omzuna koydu. ''Bu akşam uçağa binebileceğinden emin misin?'' Silvia onayladı. Eşimin Stockholm'da önemli diplomatik işleri var. Her zamanki gibi koridordan geçeceğiz. Canaris duyduklarının saçma olduğunu biliyordu. İnsanlık tarihinin en korkunç savaşının ortasında Almanya ile müttefikler Baltık hava koridorunu açık bırakmak konusunda anlaşmış gibiydi. Böylelikle tarafsız İsveç'in hava yolu açık kalıyordu. Dışarıdaki gürültü arttı, tavan sarsıldı, sıvalar döküldü, ışıklar göz kırpmaya başladı. Silvia endişeyle ayağa kalktı. Gitsem iyi olacak. Eğer burada kalırsam uçağı kaçırırım. Tanrı yardımcın olsun, dedi Canaris aceleyle. Tanrı aşkına dışarıdayken dikkat et ve lütfen beni yüzüstü bırakma. Yakınlarda bir sokağa bir bomba daha düştü. Biyerkellerdeki askerler aşağıda sığınağı görmeyenlere bağırmaya başladı. Stockholm'daki dostumuzun bilmesi gerekenler var, dedi Canaris aceleyle. Zamanım yok Wilhelm. Silya kapıya yönelmişti bile o anda. Ama sana bazı ayrıntıları anlatmak zorundayım. Silya'nın koluna girip çıkışa doğru götürürken iri yarı bir başçavuş onlara doğru yürüdü. Tam o sırada güçlü bir patlama binayı temellerinden sarstı. Feldwebel neredeyse yere yıkılıyordu. Siz ikiniz sağır mısınız? Aşağıya bak. Parçalara bölünmek mi istiyorsunuz? Başçavuş onları sağına soluna doğru iteklerken Silvia Künüsbank tek kelime etmeden onu itti, kapıdan fırlayıp merdivenleri tırmanmaya başladı. Salak orospu, çıldırdın mı? Diye bağırdı asker ve peşine düşmeye davrandı. Canaris adamın koluna yapıştı. Hayır, bırak gitsin. Nasıl istersen babalık. Eğer emekli maaşına kavuşmak istiyorsan götünü oynat ve doğru aşağıya in. Hemen, şimdi. Toz bulutu berkeleri doldurur ve bina yeniden sallanmaya başlarken Canaris Silvia'nın merdivenlerin tepesinde kaybolduğunu gördü. Boğulmamak için elini ağzına kapattı. Aman tanrım, ya bombardımanda ölür ve İsveç'e gidemezse? Ona daha fazla ayrıntı verebilmek için elinden geleni yapmıştı. Stockholm'daki İngiliz istihbarat subayının Halder ve kızını bu ölümcül oyunda bir piyon olduklarını öğrenmesi gerekiyordu. Geç kalmıştı. Silvia gitmişti. Asker de onu aşağıya, sığınağa doğru sürüklüyordu. Walter Schellenberg'in 2 kilometre kadar ötede götürüldüğü sığınak bambaşka bir yerdi. Gestapo karargahının bodrumundaki zindanı ziyaret etmek her zaman iç kapatıcıydı. Korkunç bir yerdi. Dehşetin kokusu ve işkence gören tutukluların çığlıklarıyla doluydu. Ancak bu kez geniş omuzlu SS gardiyanı onu merdivenden aşağıya götürürken kalbi neredeyse çarpıyordu. Her iki tarafta sıralanan demir kapıların önünden geçerek loş ve soğuk koridorun sonuna vardılar. Gardiyan en sondaki kapılardan birinin önünde durdu ve anahtarını çıkardı. Schellenberg bir sigara yaktı. Adam ne durumda? Buradakilerin çoğundan daha iyi, Herr General. Günde 3 öğün yemek, artık dayak ve işkence de yok. Ama kafasının iyi olduğunu sanmıyorum. Güçlükle cevap veriyor. Hiç kızından söz etti mi? Bildiğim kadarıyla hayır efendim, sürekli ağlıyor, hiç durmuyor. Tam o sırada Schellenberg bir hıçkırık duydu. Koridorun öbür tarafına sesin geldiği hücreye baktı. Bir dakika bekle. Yürüdü, duvardaki bir düğmeye bastı ve demir kapının içine açılmış gözetleme deliğini açtı. İçeride biri 20'sine yakın, diğeri en fazla 14'ünde iki çocuk vardı. Her ikisinin de yüzü fena halde şişmiş, birbirlerinden destek alır gibi hücrenin bir köşesinde birbirlerine sarılmışlardı. Küçük olanı hıçkırıklarını tutamıyordu. Çiğ ışığın altında gözlerini kırpıştırıyor, korkmuş yaratıklara benziyorlardı. ''Kim bunlar?'' diye sordu omzunun üzerinden. ''İki hain, Führer'e karşı komplo düzenlediler Hör General. Daha itiraf etmediler ama her şeyi anlatacaklarından emin olabilirsiniz. Sonunda da hak ettikleri cezayı alacaklar. Hiç şüpheniz olmasın.'' Schellenberg zindanın derinliklerinden bir yerden bir kadın çığlığı duydu. Tiksintiyle omuzlarını silkti. Gözetleme deliğini kapadı, bekleyen gardiyana döndü ve öteki hücreyi göstererek. ''Şimdi kapıyı açabilirsin.'' dedi. Gardiyan söyleneni yaptı, dışarıdan hücrenin ışığını yaktı. Schellenberg pis kokulu hücreye girdi. Hücre 2 kişinin zor sığacağı genişlikteydi. Üzeri kirden leş gibi gri battaniyelerle kaplı demirden bir yatak, eskimiş bir tuvalet kovası, hepsinin tepesinde de tavandan gelen çiğ ışık. Gri saçlı, zamanında zarif olduğu anlaşılan yaşlı bir adam bir köşeye kıvrılmıştı. Ellerini yüzüne kapatmış, ileri geri sallanıyor, bir bebek gibi ağlıyordu. ''Anlaşılan sana iyi davranıyorlar,'' dedi Schellenberg sakin bir sesle. Adam cevap vermeye ya da başını kaldırmaya yeltenmeyince gardiyana bağırdı. ''General sana söylüyor, cevap ver.'' Schellenberg öfkeyle ellerini çırptı. Bizi yalnız bırak, dışarı. Gardiyan Emre topuklarını vurarak itaat etti. Schellenberg tutukluya bakarak sigarasından bir nefes çekti. Bu adamların kusuruna bakmaman gerek. Bazıları hayvandan da beter. Moralini düzeltecek iyi haberlerim var. Kızın teklifimi kabul etti. Eğer kendinden beklenenleri yapar ve hayatta kalırsa bu tatsız durum kısa zamanda bitecek. Söyleyecek bir şeyin yok mu? Adam inledi, titreyen ellerini başının üzerinden çekti. Sakalsız yüzü çürük içindeydi. İyileşmeye başlayan yaraları koyu pembe kabuk tutmuştu. Korkmuş bir çılgın gibi baktı, deli gözlerini kontrol edemiyordu. Yine ağlamaya başladı. Yüzünü kapattı ve ileri geri sallanmaya koyuldu. Schellenberg umutsuzca içini çekti, sigarasını yere atıp topuğuyla ezdi. İçimde sanki kurtulamayacakmışsın gibi korkunç bir his var dostum. Bu hayvan herifler beynini çorbaya çevirmiş. Dışarı çıkıp gardiyana döndü. Bir doktor getirt. Her zamanki hücre farelerinden birini değil, gerçek bir hekim. Raporunu da görmek istiyorum. Emredersiniz Sör General. Hücre kapısı gürültüyle kapandı. Schellenberg koridorda yürümeye başladı. Kahire, 18 Kasım. O perşembe öğleden sonra Reggie Salter epey sıkıntılıydı. Sıkıntılı olmak için de geçerli nedenleri vardı. Bir gece önce depolardan biri baskına uğramıştı. Baskını düzenleyenler polisler değil, Arap hırsızların kurduğu düzenli bir çeteydi. Nöbetçilerden birinin gırtlağını kesmişler, Salter'ın gözü gibi sakındığı mallardan 5000 pound değerinde bir bölümünü kaldırmışlardı. Adamların nöbetçinin cesedini çölde gömmüşlerdi bile. O hırsız pezevenklerden birçoğu da kısa zamanda kendi mezarlarını kazacaklardı. Deposunu soyanlar bunu pahalıya ödeyeceklerdi. Ancak Arap çetelerini iyi tanıyan Salter, mallarını bir daha göremeyeceğini adı gibi biliyordu. 5000 pound kaybetmenin kızgınlığıyla homurdanmaya devam ediyordu ki, ellerini yağlı bir paçavraya silen Kostas merdivenlerden çıktı.
Deacon aşağıda Regi, onu yukarı göndereyim mi?
Hayır, ben inerim. Şu Allah'ın belası cip ne oldu?
Dışarıda, avluda. Adamlar kontrol ediyorlar.
Tamam. Gidip Deacon'ın parasının rengini görelim Salter.
Peşinde Kostas deponun merdivenlerinden indi. Deacon ve Arap'ın zemin katındaki sandıkların yanında beklediğini gördü.
Harvey, eski dostum. Seni yeniden görmek ne kadar güzel.
Ciple üniformaları buldun mu?
Sadece iş konuşacağız öyle mi? Seni hiç düş kırıklığına uğratır mıyım? Her şeyi beklediğimden derken buldum. Beni takip et.
Salter deponun içinden arkada üstü kapalı avluya geçti. Adamlardan ikisi Amerikan malı bir cipin kaputunu açmış bir şeyler yapıyorlardı. Bir üçüncüsü de iki yana yapıştırılmış askeri inzibat işaretlerinin üzerindeki tozu almakla meşguldü.
Kostas, motorun iyi olduğunu söylüyor. Neredeyse yepyeni.
Salter konuşmaya devam etti.
Genellikle rastladığın Allah'ın belası çölde çatlayıp gebermiş olanlardan değil.
Deacon arabaya baktı. Nereden buldun? Salter sırtarak burnunu sıvazladı.
Ne kadar az şey bilirsen o kadar iyi.
Evrakın düzgün olduğundan cipin izinin sürülmeyeceğinden emin misin?
Salter güldü.
Yapma Harvey. Tabii ki eminim. Eğer başka türlü çalışsaydım çoktan tabutum çivilenmiş olurdu.
Deacon elini boyanın üzerinde gezdirdi. Salter hala gülüyordu.
Malı istediğin gibi kontrol et. Müşteri sensin.
Deacon şoför koltuğuna oturup motoru çalıştırdı. Arap'a güven verici bir homurtu çıkardı. Cipten indi ve Hasan'ın da yardımıyla arabanın altına baktı. Neden sonra ellerindeki tozu silkeleyerek konuştu.
İyiye benziyor. Sana hiç kazık atar mıyım?
Salter cipin kağıtlarını uzattı.
Hepsi düzenli. İstersen kendin bak.
Deacon kağıtları inceledi.
Hepsi tamam gibi. Ya üniformalar?
Salter parmaklarını şaklatarak adamlardan birini çağırdı.
İçerideki malları getir Joy.
Adam depoya girdi. Birkaç dakika sonra omuzunda iki büyük askeri torbayla çıktı. Salter torbalardan birini açıp içindekileri boşalttı. Bir Amerikan albay üniforması, bir inzibat çavuş üniforması, her ikisinin şeritleri, kılıflarıyla birlikte iki Colt 45'lik, iki Amerikan M3 makinalı tüfek ve her bir silah için birer yedek şarjör.
Siparişlerinin hepsi. Emin olmak için kontrol etsen daha iyi olur.
Deacon torbaların içindekilerini kontrol etti. Salter sordu.
Mutlu musun?
Tamam gibi.
Bir 500'lük daha demiştik galiba.
Üniformaların ve silahların bu gece kulübe getirilmesini istiyorum. Personel kapısını kullan ve Tanrı aşkına çok dikkatli ol.
Dikkat benim göbek adım.
Cip'e ihtiyaç duyana kadar bir iki gün burada kalmasının bir sakıncası olmadığından eminsin değil mi? Konuştuğumuz ardiye ücretini ödediğin sürece bir sakıncası yok.
Deacon cebinden bir zarf çıkarıp uzattı. Salter banknotları saydı, zarfı cebine koydu.
Seninle iş yapmak bir zevk Harvey.
Daha bitmedi. Kamyonlardan ne haber?
Salter bir sigarillo yaktı ve çenesini kaşıdı.
Galiba o konuda geçici bir sorun var, değil mi Kostas?
Yunanlı omuzlarını silkti.
Ordunun görünürdeki bütün araçlara el koyduğu söyleniyor Harvey. Allah bilir neden ama şu anda bir kamyon kıtlığı var. Merak etme, elimizden geleni yapacağız.
Elinizden gelen yeterli değil,
Deacon endişeliydi.
Kamyonların hazır olduğunu önümüzdeki iki gün içinde öğrenmen gerekir.
Sesindeki belli belirsiz umutsuzluk Salter'ın dikkatinden kaçmadı. Deacon'ı sakinleştirmek istedi.
Bu konuyla şahsen ilgileniyorum Harvey, merak etme, burada olacaklar. Hem de zamanında bunun için elimi kesmem gerekse bile, sana söz veriyorum.
Güzel, Deacon rahatlamıştı, Hasan'a işaret etti. Gitmeye hazırlandılar.
Haber vereceksin değil mi?
Bir haber alır almaz evet.
Salter onları avludan çıkarken izledi, gözden kaybolduklarında adamlarından ikisine seslendi.
Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Deacon nereye giderse kiminle buluşursa haberim olacak. Bu işi karıştırıp kendimizi ele verirseniz timsahlara yem olursunuz. Anlaşıldı mı?
Tamam Regi.
Adamlar gitti. Kostas sırıttı.
İşe yarayacağından emin misin?
Salter parmaklarını kütürdetti.
Yaramak zorunda evlat. Dün gece o Arap pezevenkleri 5000'lik kaptırdık. Zararımı kapatmak zorundayım. Aklından ne geçerse geçsin. Deacon ve arkadaşları bundan hoşlanmasalar da bizim de bir payımız olmalı.
Ayrım sonu. Sayfa 225.